Ayrım 4.
İnsanı mantıklı kılan, insana gelişi güzel herhangi bir şeyin yapılamayacağını öğreten duadır. İşte formal mantık denen geleneksel mantığın üç belli başlı kuralı. Bir özdeşlik ilkesi. Bir şey kendisiyle özdeştir. Bir bitki bir bitkidir. Bir hayvan bir hayvandır. Yaşam yaşamdır. Ölüm ölümdür. Mantıkçılar bu ilkeyi formülleştirerek A A'dır derler. Çelişmezlik ilkesi. Bir şey aynı zamanda hem kendisi hem karşıtı olamaz. Bir bitki hayvan değildir, bir hayvan bir bitki değildir. Yaşam ölüm değildir, ölüm de yaşam değildir. Mantıkçılar buna A, A olmayan değildir derler. Üçüncünün dışarılması ilkesi ya da üçüncü durumunun dıştalanması. Birbirinin karşıtı iki olanak arasında bir üçüncüye yer yoktur. Bir varlık ya bitkidir ya hayvandır. Üçüncü olanak yoktur. Yaşamla ölüm arasında seçim yapmak gerekir. Üçüncü bir durum yoktur. Eğer A ve A olmayan birbirinin karşıtı ise aynı bir nesne ya A'dır ya A olmayandır. Bu mantık geçerli midir? Evet, çünkü yüzyıllar boyunca biriktirilmiş deneyimi yansıtır. Ama araştırma derinleştirilmek istendiği anda başlayarak yetersizdir. Gerçekten de yukarıda söze edilen örnekleri yeniden ele alacak olursak, kesinlikle hayvanlar ya da bitkiler kategorisinde sınıflandırılamayan canlı varlıkların var oldukları ortaya çıkar. Bu varlıklar hem biri hem ötekidirler. Aynı şekilde ne mutlak yaşam ne mutlak ölüm vardır. Her canlı varlık her an ölüme karşı savaşında kendi kendini yeniler. Her ölüm kendi içinde yeni bir yaşamın öğelerini taşır. Ölüm yaşamın ortadan kaldırılması değildir, bir organizmanın çözülüp dağılmasıdır. Belirli sınırlar içinde geçerli olan klasik mantık demek ki gerçeğin daha derinliğine inme gücünde değildir. Bu mantıktan verebileceğimden fazlasını istemek, işte bu tam metafiziğin içine düşmektir. Geleneksel mantık, kendi niteliği gereği olarak yanlış değildir. Ama onu kendi sınırları dışında da uygulamak hevesine kapılınırsa yanlışlığa neden olur. Bir hayvanın bir bitki olmadığı doğrudur. Çelişmezlik ilkesine uygun olarak, onu buna, bunu ona karıştırmaktan sakınmak gerektiği de doğrudur. Ve doğru olarak kalır. Diyalektik, karışıklık şeyleri birbirine karıştırma değildir. Ama diyalektik bazı varlıkların hayvan ve bitki oldukları noktada hayvan ile bitkinin gerçeğin birbirinden ayrılmaz iki görünüm oldukları da doğrudur der. Karşıtların birliği. Bilimlerin şafağında kurulmuş olan formal mantık günlük kullanım için yeterlidir. Sınıflandırmaya, ayırmaya olanak sağlar. Ama tahlili daha ileri götürmek istediğimizde artık yeterli değildir. Niçin? Çünkü gerçek harekettir ve özdeşlik mantığı fikirlerin gerçeği kendi hareketi içinde yansıtmasına olanak vermez. Çünkü öte yandan 5. derste göreceğimiz gibi bu hareket iç çelişkilerin ürünüdür ve özdeşlik mantığı karşıtların birliğinin ve birinden diğerine geçişinin kavranılmasına olanak vermez. Kısacası formal mantık gerçeğin en yakındaki görünümlerine varabilir ancak. Diyalektik yöntem daha öteye gider, bir sürecin bütün görünümlerine ulaşmayı kendine amaç edinir. Diyalektik yöntemin bilen, anlayan, düşüncenin yasalarına uygulanmasına diyalektik mantık denir. İkinci ders, diyalektiğin birinci çizgisi, her şey birbirine bağlıdır. Karşılıklı etki ve evrensel bağlantı yasası. Bir örnek, bir yiğit adam barış için savaşıma katılıyor, Stockholm çağrısına imza topluyor, Dünya Halkları Kongresi için kart dağıtıyor, iş arkadaşları ile ya da tanımadığı bir kimseyle Almanya sorununun barışçı yoldan çözülmesi konusunda, Vietnam Savaşı'nın durdurulması konusunda tartışmaya giriyor. Ya da barış için ulusal birliği sağlamak üzere kendi evinde öteki kiracıları toplantıya çağırıyor. Bazıları ne yaptığını sanıyor zavallı, zamanını da emeğini de boşa harcıyor diyeceklerdir. Gerçekten de ilk bakışta bu adamın yaptığı iş saçma bir şeydir. Adam ne bakan, ne milletvekili, ne general, ne bankacı, ne diplomat. Öyleyse bununla birlikte onun hakkı var. Neden? Çünkü o tek başına değildir. Kişi olarak nedenle alçak gönüllü olursa olsun onun girişkenliği işe yarar. Çünkü tecrit edilmiş değildir. Onun eylemi koskoca bir bütünün, dünya halklarının barış için savaşımının bir bölümüdür. Aynı anda milyonlarca insan onun gibi, onunla aynı doğrultuda ve aynı güçlere karşı hareket ediyorlar. Aynı zincirin halkaları olan bütün bu girişkenlikler arasında evrensel bağlantı vardır. Ve bu girişkenliklerin her biri kendi örneğiyle, kendi deneyimiyle, başarısızlıkları ve başarılarıyla ötekine yardım ettiği karşılıklılık için bütün bu girişkenlikler arasında karşılıklı etki vardır. Kendi seçeneklerini karşılaştırdıkları zaman tecrit edilmemiş olduklarını anlarlar. Aynı zamanda her şeyin birbirine bağlı olduğuna inanırlar. İşte pratikten alınmış pek basit bir örnek. Görülüyor ki yalnızca diyalektik yöntemin ilk yasası doğru yorumlamaya olanak veriyor. Burada diyalektik metafizeye kökten karşıdır. Kendini bu kadar sıkıntıya sokmak, basit insanları tedirgin etmek, insanlarla tartışmak neye yarar? Barış bu basit insanlara bağlı değildir demek, metafizikçi gibi uslamlamaktır. Metafizikçi gerçekte ayrılabilir olmayanı ayırır. 1952 Ekim'inde Barış İçin Asya ve Pasifik Konferansı'na Los Alamos'a ilk atom bombasının yapılışına katılan bir bilgin John Hinton da geldi. Nagasaki üzerine atılan ilk bombaya ellerimle dokundum. Derin bir suçluluk hissi duyuyorum ve insanlığa karşı bir cinayetin hazırlanışında bir rol oynamış olmaktan utanç duyuyorum. Nasıl oldu da bu görevi yerine getirmeyi kabul ettim? Bilim için bilim yanlış felsefesine inanıyordum da ondan. Bu felsefe modern bilimin zehiridir. Bilimi toplumsal yaşamdan ve insanlardan ayırmak demek olan bu yanılgı yüzündendir ki, savaş sırasında atom bombası yapımında çalışmaya sürüklendim. Bilgin olarak kendimizi salt bilime vermemiz gerektiğini ve geriye kalanın da mühendislerin ve devlet adamlarının işi olduğunu düşünüyorduk. Beni fil dişi kulemden çekip çıkarmak ve bana salt bilim olmadığını ve bilimin ancak insanlığın çıkarlarına hizmet ettiği ölçüde bir anlamı olduğunu anlatmak için Hiroşima ve Nagasaki bombardımanları faciasının gerekmiş olduğunu söylemeye utanıyorum. Birleşik Devletler'de ve Japonya'da halen atom silahlarının yapımında çalışan bilginlere sesleniyorum ve onlara ne yaptığınızı iyi düşününüz diyorum. Metafizikçi kendi yaptığı işin başkalarının yaptıkları ile bağlantılı olduğunu düşünmez. İşte bu atom bilgininin durumuydu. O bilimsel düşünüşe uygun davrandığını düşünürken gerçekte bilime karşı bir tutum almıştı. Çünkü kendi mesleki eyleminin nesnel koşulları ve çalışmasının yararlılığı üzerinde kendi kendini sorguya çekmeyi reddediyordu. Bu gibi davranışlar çok yaygındır. Başka bir örnek almak istersek, örneğin her fırsatta spor spordur, siyaset siyasettir, ben hiçbir zaman siyaset yapmadım diyen sporcunun durumu. Sporla siyasetin başka başka eylemler olduğu doğrudur ama onlar arasında hiçbir ilişki olmadığı yanlıştır. Eğer sporcunun satın alma gücü azalırsa ve eğer işsiz kalırsa spor gereçlerini ve giysilerini nasıl satın alabilecektir? Ve eğer savaş spor için ayrılan bütçeleri, ödenekleri kemirip yutarsa statlar ve yüzme havuzları nasıl yapılabilecektir? Görülüyor ki spor metafizikçinin bilmediği ama diyalektikçinin bulduğu bazı koşullara bağlıdır. Ödeneksiz spor olmaz ama bir barış siyaseti olmadan da ödenek olmaz. Demek ki spor siyasetten ayrılmıyor. Bu bağı bilmeyen, unutan sporcu yalnız spor davasına hizmet etmemekle kalmaz, onu savunmanın çarelerini de elinden kaçırır. Niçin? Çünkü her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu anlamadığı için. Savaş siyasetine karşı savaşın vermeyecektir. Bir an gelecektir sporu onun koşullarını gerçekleştirmeden istediği için, ister ülkenin yıkımı spor ekiplerini ortadan kaldıracağı için olsun, ister savaş gelmiş olacağı için olsun artık hiç spor yapamayacaktır. Diyalektiğin birinci çizgisi. Diyalektik metafiziğin tersine doğaya birbirinden kopuk, tek başına ve birbirinden bağımsız ayrı ayrı nesnelerin ve görüngülerin rastgele bir araya toplanmış bir yığını olarak değil, nesnelerin ve görüngülerin organik olarak birbirlerine bağlı bulundukları, birbirlerine bağımlı oldukları ve karşılıklı olarak birbirlerini koşullandırdıkları bağlantılı tam bir bütün olarak bakar. Bu yüzden diyalektik yönteme göre hiçbir doğa olayı tek başına çevresindeki olayların dışında ele alındığında anlaşılamaz. Çünkü doğanın herhangi bir alanındaki herhangi bir olay çevresindeki koşulların dışında düşünülürse ve bu koşullardan ayrılırsa anlamsız bir şey haline geliverir. Tersine herhangi bir olay, çevresindeki olaylara çözülmez bağları açısından kendisini kuşatan olayların onu koşullandırdıkları gibi düşünülürse anlaşılabilir ve açıklanabilir. Diyalektiğin birinci çizgisinin açıklanışı onun çok genel olan niteliğini gösteriyor. Bu çizgi doğada ve toplumda evrensel olarak doğrulanır. 3. Doğada. Metafizik kaba maddeyi, canlı maddeyi, düşünceyi ayırır. Metafizikçiye göre bunlar mutlak olarak birbirlerinden yalıtılmış, birbirlerinden bağımsız üç ilkedir. Ama düşünce beyinsiz var olur mu ve beyin bedensiz? Fizyoloji bilinmiyorsa psikoloji olanaksızdır. ve bu da sıkı sıkıya biyolojiye bağlıdır. Ama yaşamın kendisi kimyasal süreçler bilinmeden anlaşılamaz. Kimyaya gelince o da molekülleri ele aldığında onların atom yapılarını bulur, oysa atomun incelenmesi fiziğin alanına girer. Eğer şimdi biz fiziğin incelediği bu öğelerin kökenini bulmak istersek, bize bu öğelerin oluşumunu gösteren yeryüzü bilimlerine kadar gitmemiz gerekmeyecek mi? Ve buradan yeryüzünün bir parçası bulunduğu güneş sisteminin incelenmesine, astronomiye kadar uzanmayacak mıyız? Böylece metafizik bilimsel ilerlemeyi engellediği halde diyalektik bilimsel olarak kurulmuştur. Kuşkusuz bilimler arasında kendilerine özgü ayrılıklar vardır. Kimya, biyoloji, fizyoloji, psikoloji farklı özgül alanları inceler. Buna tekrar döneceğiz ama bu yüzden bütün bilimler evrenin birliğini yansıtan temel bir birlik oluşturmaktan geri durmazlar. Gerçek bir bütündür. İşte diyalektiğin birinci çizgisi bunu anlatır. Elbette ki karşılıklı etkilemenin, karşılıklı koşullandırmanın ne olduğunu örnekleriyle iyice belirtmekte yarar vardır. Medeni bir yayı ele alalım. Bu yayı çevreleyen evrenden ayrı olarak değerlendirebilir miyiz? Yay insanlar tarafından topraktan çıkarılmış bir maddeden yapıldığına göre besbelli ki hayır. Ama daha yakından bakalım. Şurada dururken yayımız çevreleyen yer çekimi, ısı, oksitlenme ve benzeri gibi koşullardan bağımsız değildir. Bu koşullar onun yalnız konumunu değil, yapısını da değiştirebilir. Yaya bir kurşun parçası asalım. Bu yay üzerinde oluşturduğu bir kuvvetle yay gerilir, yayın biçimi belirli bir direnç noktasına kadar değişir, ağırlık yay üzerine etki yapar, yay ağırlık üzerinde etki yapar. Yay ve ağırlık bir bütün oluştururlar. Aralarında etki karşılıklı bağlantı vardır. Bundan başka yay moleküllerden birleşmiştir. Bu moleküller birbirlerine öyle bir çekim kuvvetiyle bağlıdırlar ki belirli bir ağırlığın ötesinde yay artık gerilemez, kopar. Bazı moleküller arasındaki bağ çözülmüştür. Gerilmemiş olan yay, gerilmiş yay, kopmuş yay. Her seferinde moleküller arasında başka bir bağ tipi vardır. Eğer yay ısıtılırsa moleküller arasındaki bağlar başka bir biçimde değişir, genleşme. Biz diyeceğiz ki yapısında ve çeşitli biçim değişikliklerinde yay kendisini oluşturan milyonlarca molekül arasındaki karşılıklı etkiyle kurulmuştur. Ama bu karşılıklı etkinin kendisi de yay bütünüyle ve çevreleyen ortam tarafından koşullandırılmıştır. Yay ve çevreleyen ortam bir bütün oluştururlar. Kendi aralarında karşılıklı bir etki yaparlar. Eğer bu etki bilinmezse o zaman yayın oksitlenmesi yani paslanması, yayın kopması anlamsız saçma olaylar haline gelir. Stalin diyalektiğin birinci çizgisini yorumlarken şöyle yazar. Bu yüzden diyalektik yönteme göre hiçbir doğa olayı tek başına çevresindeki olayların dışında ele alındığında anlaşılamaz. Çünkü doğanın herhangi bir alanındaki herhangi bir olay çevresindeki koşulların dışında düşünülürse ve bu koşullardan ayrılırsa anlamsız bir şey haline geliverir. Tersine herhangi bir olay çevresindeki olaylarla çözülmez bağları açısından kendisini kuşatan olayların onu koşullandırdıkları gibi düşünülürse anlaşılabilir ve açıklanabilir. En anlamlı karşılıklı etkileme örneklerinden biri de canlı varlıkları onların varoluş koşullarına, ortamlarına birleştiren bağdır. Bitki örneğin havadan oksijeni alır ama o da havaya karbonik gaz ve su buharı verir. Ama bu yalnızca bitki ile ortam arasındaki karşılıklı etkinin en basit görünümlerinden biridir. Güneş ışığının sağladığı enerjiden yararlanarak bitki topraktan çekip aldığı kimyasal öğelerin yardımıyla kendi öz gelişmesine olanak hazırlayan bir organik maddeler bileşimi oluşturur. O gelişmekteyken aynı zamanda toprağa ve bunun sonucu olarak da kendi türünün sonraki gelişmesinin koşullarını da dönüştürür. Kısaca bitki ancak kendisini çevreleyen ortam ile birlikte vardır. Bu karşılıklı etki canlı varlıkların bütün bilimsel teorilerinin hareket noktasıdır. Çünkü karşılıklı etki onların varlığının evrensel koşuludur. Canlı varlıkların gelişmesi onların varlık ortamlarının dönüşümlerini yansıtır. Michurinci biliminin ilkesi başarılarının kaynağı buradadır. Michurin, canlı türlerle ortamın birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu anlayarak ortamı değiştirmek yoluyla türleri de dönüştürmeyi başarmıştı. Aynı şekilde büyük fizyoloji bilgini Pavlov, organizma ile ortam arasındaki ayrılmaz birliği iyi bilmeseydi, üstün sinirsel işleyiş bilimini kuramayacaktı. Beyin kabuğu, korteks, organizma ile ortamın karşılıklı etki süreçlerinin tamamlandığı organdır. Organizmanın tümü korteksin buyruğu altındadır ama korteksin kendisi de her an dış ortamdan, organizmadan gelen, geçmiş ve şimdiki uyarıların buyruğu altındadır. Bedende oluşan bütün olgular, örneğin bir hastalık, çeşitli görevleri düzenleyen ve doğal ortamda, toplumsal ortamda var olan koşullardan ayrılmaz olan üstün sinirsel işleyişe bağlıdır. Bu olguların birliği ve karşılıklı etkisi ilkesi, bu büyük ilke bütün bilimlerin ilerlemesi için her zaman zorunlu olan bir ilkedir. Bu konuda örnekler çoğaltılabilir. Örneğin atmosfer basıncının Torricelli tarafından bulunuşu 1644 ele alalım. Civa ile dolu bir tüp gene civa ile dolu bir kabın içine ağzı aşağı gelecek biçimde konursa tüpteki civa belirli bir yüksekliğin altına düşmez ve kaptaki civa düzeyinin üstünde kalır. Bu olgu kendi koşullarından yalıtıldığı sürece anlaşılamaz. Eğer tersine tüpün daldırılmış olduğu civanın yüzeyinin yalıtılmamış olduğuna, atmosferle temas halinde bulunduğuna ve tüpün içinde olup bitenlerle çevreleyen koşullar arasındaki karşılıklı etkiye dikkat edilirse o zaman açıklama olanaklı olur. Civa tüp içinde asılı kalır. Çünkü hava kaptaki civa üzerine bir basınç, atmosfer basıncı yapar. Torricelli kap bir hava okyanusunun dibindeymiş gibi dikkate alınmalıdır der. İncelenen olgu kendisini çevreleyen koşullardan ayrılırsa diyalektiğin birinci yasası bozulur. Bilimde buluşlar yapılamaz. Toplumda metafizik toplumsal olguları birbirinden ayırır, soyutlaştırır. İktisadi gerçek, toplumsal yaşam, siyasal yaşam da bir o kadar birbirlerinden ayrılmış alanlardır. Ve metafizik bu alanların her birinin içine binlerce bölmeler sokar. Bu durum insanı şöyle konuşmalara götürür. Amerika hükümeti suçsuz Rosenberg'leri elektrik sandalyesine gönderiyor. Bu budalalıktır, anlamsız bir davranıştır. Diyalektikçi bunu şöyle yanıtlar. Bu idam olayının bir anlamı vardır. Amerikan yöneticilerinin bütün siyasetini yalana ve yıldırmaya gereksinme duyan savaş siyasetini yansıtır. Metafizikçiye göre toplumların tarihi anlaşılmaz bir şeydir. Olumsallıklar yani nedensiz olaylar, saçma rastlantılar kaosudur. Dünyanın esasının kesin olarak saçma bir şey olduğunu öne süren filozoflar, Albert Camus gibi vardır. Felsefe, felaket kışkırtıcılarının pek işine yarar. Diyalektikçi, doğada olduğu gibi toplumda da her şeyin birbirine bağlı olduğunu bilir. Eğer okullar yıkılıyorsa, bu yöneticilerin yeteneksizliğinden değildir. Savaş siyasetleri uğruna okul binalarını zorunlu olarak feda etmelerindendir. Aragon'un da belirttiği gibi, yöneticiler bizim ölüm süremizi uzatmak için yaşam süremizi kısaltıyorlar. Her şey yer ve zaman koşullarına bağlıdır. Diyalektik toplumsal olgular kavramayı ve açıklamayı başarır. Çünkü diyalektik bu olguları kendilerini doğrudan bağlı oldukları ve karşılıklı etki ilişkileri içinde buldukları tarihsel koşullara bağlar. Metafizikçi yer ve zaman koşullarını hesaba katmaksızın soyutta kalır. Bunun gibi bazı kişiler 1944'te Komünist Partisi'nin yönettiği Fransız proletaryasının iktidarı alacak güçte olduğuna ve bunu yapmamakla otobüsü kaçırdığına içtenlikle inanırlar. İlk bakışta çekici bir değerlendirme ama yanlış. Neden yanlış? Çünkü bu değerlendirme ancak bütünle ilişkisi bakımından bir anlamı olan bir yönü keyfi olarak bütünden ayırıyor. Daha yakından bakalım. İlkin direnişin niteliği ve amacı konusunda yanılma var. Elbette ki Devrimci Parti, Komünist Partisi tarafından yönetilen işçi sınıfı en büyük güç oldu. Ama direnişin amacı proletaryanın devrimi değil, ülkenin kurtarılması ve faşizmin yok edilmesiydi. Böyle bir amaç her durumda Fransızı bir araya topladı. Direniş çok çeşitli biçimler aldı. Silahlı savaşım, işçi grevleri, kadınların alışveriş konusundaki gösterileri, köylülerin ürünü teslim etmeyi reddetmeleri, Vichy'ci baskı aletinin memurlar tarafından sabote edilmesi, gençlerin STO'ya karşı öğretmenlerin, bilginlerin, Hitlerci gerici öğretime karşı savaşımı ve benzeri. Direniş büyük bir ulusal davranış oldu. Onun başat çizgisi budur. Fransız komünistlerinin değeri, durumu bütünü içinde almaları oldu. Onun için Hitler'e ve suç ortaklarına karşı savaşımda geniş bir ulusal cephe kurmaya çalıştılar. Ve direnişin halkımızın geniş yığınlarından kopmuş bir tekke halinde dejenere olmasına izin vermediler. Gitgide daha çok tecrit edilmiş hale gelen düşmana karşı 1944 ulusal ayaklanması böyle olanaklı oldu. Eğer o sırada işçi sınıfı devrim yapmaya, sosyalizmi kurmaya kalksaydı ne olurdu? Eğer 1944'te Hitler'e karşı savaş devam etmekteyken komünistler artık Fransa'yı ve derhal dünyayı Nazilerden kurtarmak söz konusu değildir, derhal proleter devrimi yapmak söz konusudur demiş olsalardı, işçi sınıfının ülkenin kurtuluşu için savaşmaya kararlı ama devrimci bir hareketi desteklemeye hiç de hazırlıklı olmayan her sınıftan milyonlarca Fransız yurttaşı ile bağlarını kopardığını göreceklerdi. Ve Hitlerciler, suç ortakları, gerici burjuvazi, vişiciler bayram ederdi buna. Tecrit edilmiş bir işçi sınıfı, direnişin yönetimini en çetin fedakarlıklar pahasına üstlendiği yönetimi kaybedecekti. Böylece diktatörlük kapıları Amerikan ordusunun da yardımıyla de Gaulle'le ardına kadar kapanmış olurdu. Amerikan ordusu gerçekten de ancak Sovyet zaferleri Avrupa'da ikinci cepheyi kaçınılmaz kıldığı için çıkartma yapmıştı. Amerikan yöneticilerinin art düşüncesi Hitler'in yenilgisinin o zamana kadar Wehrmacht'ın işgali altında bulunan ülkelerde komünizme yararlı olmasını önlemekti. Eğer bu nesnel koşulları iyi bilmeyip işçi sınıfı birdenbire iktidara atılsaydı halkımız bir kıyıma uğrayacak, Amerikan ordusu daha o andan itibaren bugün de sahip olduğu işgal ordusu niteliğini alacaktı. Ve bu kez baskı yeni oradurlar yaratmak için geri gelen Nazilerin suç ortaklığıyla yapılacaktı. Hitler Almanyası'nın büyük Alman burjuvazisinin, örneğin Amerikalıların sayesinde serbest bırakılan grupların umudu, üç büyükler arasında ittifakta bir kopma meydana gelmesi değil miydi? Münih İttifakı böylece yeniden perçinlenmiş olur, gerici burjuvazinin sosyalist ülkelere karşı, halkların kurtuluşunda kesin rolü oynayan Sovyetler Birliği'ne karşı Kutsal İttifakı daha 1944'te gerçekleşmiş olurdu. 4 yıllık bütün çabaların, bütün acıların kazancı Fransız halkının kanında boğulurdu. Buna karşılık o zaman çevreleyen koşulların tümü komünistlerin yaptıkları gibi faşizmin tasfiyesini bir burjuva demokratik cumhuriyeti istemeye uygundu. Fransız halkının geniş yığınlarınca kabul edilebilir olan bu istem gerçekleşebilir bir istemdi ve büyük bir ileri adım sağladığı için ilerici bir sistemdi. Gerçekten de işçi sınıfı burjuva demokratik cumhuriyette kendi sınıf savaşımı için en elverişli koşulları bulur. Bu Fransız işçi hareketinin kurtuluşu izleyen aylardaki ileri atılımını açıklar. Bu atılım komünistleri iktidara getirdi.